كشفت الحرب عن مبدأ مهم في خوض الحروب.
Temmuz Savaşı, savaş prensiplerine bir yenisini ekledi. Silahı iyi kullanmayı bilmek, silah sahibi olmaktan daha önemlidir. Hizbullah, RGB-29 Mono, Kornet, Konkurs, TOW ve Bagot füzelerini kullandı. İlerleyen günlerde iddia edildiğine göre İsrail ordusu, Hizbullah'ın elinde bu füzelerin bulunduğunu biliyordu. Ama Hizbullah savaşçılarının tankın cinsini ve yüksek korumalı zırhlılara karşı hangi füzenin kullanılacağını saptayıp tanklara eski füzelerle karşı koyacaklarına ihtimal vermemişlerdi. Maarif gazetesi yayınladığı bir haberde, Hizbullah'ın elinde içinde İsrail ordusuyla ilgili tehlikeli ve gizli bilgileri ihtiva eden fasiküller bulunduğunu yazdı. Savaşı üstün bir başarı ve iradeyle yöneten Hizbullah, 33 gün boyunca inisiyatifi bir an bile kaybetmedi. Ardı arkası kesilmeyen İsrail hücumuna rağmen operasyonlar için yer, zaman ve nitelik belirledi. Savaşa planlı ve hazırlıklı girdi. Bu sayede savaş meydanının kontrolünü elinde tuttu. Direnişin askeri örgütlenme sistemi, kendisini parçalamayı hedefleyen planları altüst etti. Savaşçıların ileri mevzilerdeki kararlı direnişi gösteriyordu ki, Hizbullah yönetimi her şeyi iyi hesaplamıştı. Ulaşım yollarının kapatılıp bağlantılarının kesileceğini tahmin etmiş, ileri mevzilere savaşçılara uzun müddet yetecek miktarda mühimmat ve yiyecek yığmıştı. Savaşın gelişmeleri ve sonuçlarından rahatlıkla anlaşılıyordu ki, savaşı başlatan taraf olmasına rağmen İsrail, savaşı yönetmekte ciddi sıkıntılar yaşamaktaydı.
Ordunun hareketini belirleyen kararlar kötü kararlardı. Askere birbirine zıt emirlerin verildiğini gördük. Mesela ordunun belli bir noktaya doğru harekete geçmesi isteniyor, sonra geri dönmesi, ardından da yeniden harekete geçmesi emrediliyordu. İsrail ordusunun karar mekanizması kötü bir performans sergiliyordu.
Genelkurmay Başkanı Dan Halus'un savaş yönetiminden sorumlu Kuzey Bölge Komutanlığı'na temsilci olarak yardımcısı Moshe Kaplinski'yi getirmesi, kaosun zirveye ulaştığı noktayı temsil etti. Karar, savaşı yönetmede başarılı olamayan Kuzey Bölge Komutanlığı'nın yetki alanını sınırlıyordu. Halus'un kararı, İsrail ordusuna ve genel olarak halka gönderilmiş olumsuz bir mesaj niteliğindeydi. Kara kuvvetlerinden artık somut başarılar bekleniyordu. Bu yüzden ordu, kara savaşına en kaliteli ve tecrübeli komutanını sürüyordu.
Bu kadar düzensiz bir harekete hayatımda tanık olmadım. Tek kelimeyle plan en başından başarıdan mahrumdu. Ordunun ve karar mekanizmalarının hareketini gözlemlediğinizde, tutarlı hareket etmede ciddi bir problem yaşandığını rahatlıkla fark edebilirsiniz.
Askerler, emir değişikliklerinin çılgınca yapıldığını söylüyordu. Ne yaptığımız belli değil. Tanklar, zırhlı araçlar ilerliyor, füzeler yağmaya başlıyor, kurtarma operasyonu derken evlere giriyoruz. Evler üstümüze yıkılıyor. Sınırdan 900 metre uzaklıkta bir köy var. Durum bu. Kimse bize en azından planın ne olduğunu söylemiyor. Ne öneriyorsun? İlerlememizi mi? Önerim mi? Köylerin yakılmasını öneriyorum. Şuraya gidin, buraya gidin. Doğu şeridinden başladık, sonra bizi batı şeridine naklettiler. Batı şeridine geldik, şöyle bir göreviniz var dediler. Sonra hayır hayır onu bırakın, bunu yapın dediler. Seni yönetenlerin çaresizliğini görüyorsun ve anlıyorsun ki bu savaşta kimse nereye gittiğini bilmiyor. Hizbullah'ın savaşta verdiği zayiatın değerlendirilmesi noktasında Mossad Başkanı Meir Dagan'la Askeri İstihbarat Örgütü Başkanı Amos Yadlin arasında bir çekişme başladı. bir dönem siyasi güvenlik kabinesi üyelerinden olan Benjamin Ben Eliezer şöyle diyordu. Savaşın 25. gününde ordunun Hizbullah'ı halen dize getirememiş olması bizi hayrete düşürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkesi onayladığı gün, hükümetin kara harekatını genişletme kararı alması büyük yankı uyandırdı. Onmert ve Peres'in sorumlu olduğu karar, 33 askerin ölümüne yol açmıştı. Üst düzey İsrailli subaylar, Temmuz Savaşı'nda 150 binden fazla roket fırlatıldığını açıkladılar. Bu sayı, İsrail'in savaş tarihinde bir rekordu.
Hizbullah'la İsrail ordusunun silahlanma dereceleri arasında kıyas bile yapamayız. Ama sonuçları kıyaslayabiliriz. İsrail'in rahatı bozuldu mu, canı yandı mı? Evet. İsrailliler siperlere girdiler mi? Evet. Hizbullah yüreklerini korkudan tir tir titretti mi? Evet. Bu sonuçlar çerçevesinde kıyas yapabilirsiniz. Çünkü güç, sayı ve silahlanma üzerinden kıyas yapmayız. Etki ve sonuçlar üzerinden kıyas yaparız.
İsrail'in gündemini önemli sorular meşgul ediyordu. Bu silah gücü karşısında herhangi bir gücün direnmesi nasıl mümkün olabilirdi?
Liderlerin yeterliliği ve kapasitesi etrafında duyulan şüphe artık zihinleri meşgul etmeye başladı. Bir dönemeçteyiz. Daha önce de söylediğim gibi, askeri perspektiften baktığımızda ordunun ilk kez zaaf gösterdiğine tanık oluyoruz. Siyasi yönden ise İsrail bu savaştan hiçbir şey kazanamadı. Aksine güven kaybetti.
Yenilgi alarmları çalmaya başladığında İsrail'de göstergeler tersine döndü. Savaşı yöneten ekibin İsrail'i bir başarıdan diğerine taşıyacağı ve sıra dışı bir tebrik alacağı düşünülüyordu. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı Divanı, Dışişleri Bakanlığı, İstihbarat ve Savaş Bakanlığı ortaklığıyla bir heyet kurulmuş, ülkeyi krizden kurtaracak bir strateji üzerinde çalışılıyordu. Bu ilk yenilgi itirafıydı.
Hizbullah'ın manevi zafer kazanmasını önlemek, İsrail için savaşın kendinden daha önemliydi.
Ölen Hizbullah savaşçılarının sayısı savaşın gün sayısına denk değil. İstihbarat subaylarının bu itirafı İsraillileri kızdırdı. İsrail, stratejik bir hedef belirlemişti. Ezeli düşmanları ve diğer rakiplerine karşı yeni bir caydırıcı güç üretmeye çalışacaktı. Uzmanlar, Temmuz Savaşı'nın stratejik, psikolojik ve siyasi sonuçları bakımından İsrail'in 48 Savaşı'ndan sonra ikinci büyük savaş olduğunu söylüyor.
67 Savaşı'ndan sonra İsrail'in seçkin siyasi askeri kadrosunda bazı sabit kanaatler oluştu. İsrail ordusu, Orta Doğu'nun bütün ordularında mutlak surette üstündü. Ayrıca herhangi bir tehlike durumunda Amerika, İsrail'in yardımına koşmak için seferber olacaktı. Ariel Sharon'un 2001 yılında Amerika'yı Yahudiler yönetiyor demesi bir rastlantı değil.
İsrail'e göre caydırıcı güç mefhumu, İsrail'in sosyal yapısını düzenleyen temel etkendir. Ordunun temsil ettiği emniyet ve özgüven unsurları zedelenirse, İsrail büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırdı. Uzun tecrübeleri ve birikimiyle Şimon Peres, Temmuz Savaşı'nı ölüm kalım savaşı olarak niteledi. Ancak sonuç korkunçtu.
Ordu bu savaştan kötü bir imajla çıktı. Burada zihinlerdeki imajlardan bahsediyoruz. Ordunun yeni bir savaşa girme gücünden değil. Ama Hizbullah'a karşı girdiğimiz savaşta imaj çok mühim. Orta Doğu'da klasik haline gelen bu savaşlarda artık algının önemi çok büyük. Sadece Orta Doğu'da değil, algı her yerde önemli. Ordunun caydırıcı güç kapasitesindeki bu düşüş, İsrail için ciddi bir meseledir.
İsraillilerin uğrunda savaş verdiği şey Güney Lübnan değildi. İsrail, ordusunun Arap dünyası karşısında uzun erimli, caydırıcı gücünü korumaya çalışıyordu.
İsrail ordusu bir bozgun yaşadı. Çünkü hedeflerine ulaşamadı. Bu belki de ilk kez oluyordu. General de Gaulle, İsrail'e sakin olmasını öğütlemiş, sonra da şöyle demişti. Maalesef Fransa'nın sözlerini dinlemediler. İsrail, 6 gün savaşında belirlediği hedefleri ele geçirdi. O halde bakalım. İsrail, 6 günde istediği hedeflerine ulaşmıştı. 3 hafta süren Temmuz Savaşı'nda ise belirlediği hedeflere ulaşamadı. Başarısız oldu. O halde bu yenilmez ordunun şöhreti kesinlikle ağır bir darbe aldı.
Tel Aviv Üniversitesi Milli Güvenlik Enstitüsü hazırladığı 2005-2006 Orta Doğu Denge raporunda Lübnan Savaşı'nın İsrail'in stratejik muhitinde ciddi bir sorun yarattığı ve rakiplerinin gözünü yıldıran güç imajını zedelediğini belirtti.
İsrail ordusu için elbette büyük bir manevi darbeydi. Etkisinden hala kurtulamadılar. Uzun müddet kurtulamayacaklar da. Hükümet, ordu kademeleri ve cephedeki asker için yeni bir dönem başladı.
Tel Aviv Üniversitesi Milli Güvenlik Enstitüsü hazırladığı 2005-2006 Orta Doğu Denge raporunda Lübnan Savaşı'nın İsrail'in stratejik muhitinde ciddi bir sorun yarattığı ve rakiplerinin gözünü yıldıran güç imajını zedelediğini belirtti.
Savaş İsrail'in caydırıcı gücünü zayıflattı. İsrailliler sürekli hızlı operasyonlarla kesin zaferler kazanan ordunun savunma gücünden bahsederlerdi. Ama açıkça görüyoruz ki bu sefer öyle olmadı.
Raporda, savaşın hem dostların hem de düşmanların gözünde İsrail için bir başarısızlık olduğu sonucuna varıldı.
Her şeyden önce Hizbullah, İsrail toplumunun karşısına korkunç bir baş belası olarak çıktı. İsrail, Hizbullah konusunda son derece endişeli. Etkin askeri güce sahip olmanın ne demek olduğunu İsrailliler iyi biliyor. Ama Hizbullah'a karşı tedirgin savaştılar. Ordunun itibarı yerle bir oldu ve İsrail toplumu en çok bundan etkilendi.
Milli Güvenlik Meclisi eski başkanı emekli general Giora Eiland, savaşın iki tehlikeli sonucunu şöyle sıraladı. Birincisi, Arap ülkeleri İsrail'in gücü üzerinde tartışabileceğini fark ettiler. 6 ay önce kimse böyle bir şey düşünemezken, gelecekte saldırı operasyonları düzenlemeleri artık mümkün. İkinci olarak savaş Amerika ile İsrail arasında bir buzdağı oluşturdu. Amerika her şeyi sundu ama İsrail hiçbir hedefi gerçekleştiremedi.
Bölgedeki birçok devlet başkanı savaştan muzaffer çıkan Hizbullah'ı örnek alabilir. Amerika'nın Suriye, İran veya başka bir bölge ülkesine vurma ihtimalini göz önünde bulundurarak milis güçler kurabilirler. Arap ülkeleri bunu yaparlarsa herhangi bir Amerika saldırısına karşı direniş hattı oluşturmak için iyi bir yöntem takip etmiş olurlar.
Caydırıcı güç üstünlüğünün yeniden kazanılmasında başarı gösterememesi üzerine İsrail toplumu kendini siyaset, ordu, güvenlik alanlarının yanı sıra demografik düzeyde de tehlikeli sonuçlarla karşı karşıya buldu.
Sağlam bir iradeyle harekete geçip iyi plan yapar, üzerinize düşenleri de eksiksiz bir şekilde yerine getirirseniz, sizi kuşatan realiteyi değiştirebilirsiniz. Karşınızda ABD veya İsrail gibi güçlü bir düşman olsa bile bunu yapabilirsiniz. Savaşın stratejik bir dönüşüm oluşturacak sonucu kanımca budur.
Mossad Başkanı Meir Dagan şöyle diyordu. Suriye artık bizden korkmuyor. Tehlikeyi göze alıp İsrail'e karşı cephe açabilecek cesareti kazandı.
Herkes payına düşen dersi almak için Lübnan Savaşı'nın seyrini inceliyor. Suriye şu anda binlerce tank savar füze alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
İsrail Merkezi İstihbaratı Şabak'ın şefi Yuval Diskin, Lübnan Savaşı'nın yankıları Batı Şeria ve Gazze'de de belirgin bir şekilde İsrail'in karşısına çıkacaktır diyerek savaşın başka bir boyutuna dikkat çekti.
Hizbullah farklı bir düşünme metodu tanıttı. Hizbullah'ın bu en önemli başarısının doğuracağı dönüşümleri önümüzdeki yıllarda görmeye başlayabiliriz. Batı'nın istekleriyle uyumlu yaşamak isteyen insanlardan tutun, buna hayır diyen, Batı'nın bölgemize başlattığı saldırının karşısında duracağız, üzerimizde hegemonya kurmayı amaçlayan bütün projelere karşı direneceğiz diyenlere varıncaya kadar bütün gruplarda dönüşümlere şahit olacağız.
Kısa süre sonra İsrail istihbaratı Lübnan direnişinin iz düşümünü Filistin'de gözlemlemeye başladı.
Bölgedeki silahlı gruplar Hizbullah örneğine gıpta ile bakıyorlar ve Hizbullah'la bir nevi rekabet içindeler.
Arap ordularının teknolojisiyle İsrail'in teknolojisi arasındaki uçurum düşünüldüğünde Hizbullah örneği, başarısı eylemle kanıtlanmış yeni bir alternatifi teşkil ediyor.
Bu gerçekten onur verici bir durum. Lübnan, örnek Arap toplumunu temsil eder. Bu ülke direnmesi gerektiğinde direnmeyi bilir. Burada çok sayıda Arap heyeti ağırladık. Araplar arasında milli aidiyet duygusunu güçlendirip Arap milliyeti için iade-i itibar sağladığımızı söyleyerek bize teşekkür ettiler. Arap ülkeleri Lübnan'ın başarısıyla kıvanç duydu. Birçok savaşta aldıkları yenilgilerin olumsuz etkilerinin bu savaşta silindiğini düşündüler.
Lübnan Savaşı ile anlaşılmıştı ki, dev dinozorlar ve yüz binlerce askerin yerine iyi eğitilmiş, yeterlilik sahibi ve uygun teknolojiyle donanmış küçük birlikler, gelecek savaşlarda üstün başarı gösterebilirdi. Lübnan'da görülen, farklı savaş yönetimi ve taktiklerinden müteşekkil modelin yinelenip yinelenemeyeceği konusu, ABD'nin zihninde soru işaretleri oluşturdu.
Amerikalılar, Hizbullah ve Lübnan direnişi tecrübesinin başka ülkelere ve halklara intikal etmesinden korkuyorlar. Korkularında haksız da değiller. Zira ordular ve diğer örgütler, kendilerine başarı vaat eden her tekniği alır ve kullanırlar. Askerlik mesleğinin kanunu budur.
İsrail, gerilla savaşı eğitimi veren merkezlerini 6 yıl önce kapatmıştı. Savaştan sonra bu kamplar yeniden açıldı.
Klasik sistemi olan bir orduyu ezip geçebilen İsrail, Orta Doğu gerçeğinde yeni zuhur eden olguya yani halk örgütlenmelerine karşı geniş bir gerilla savaşına giremeyeceğini anladı. Bu yüzden eğitim kamplarını yeniden açtılar. Uzmanları var mıdır bilemiyorum. Muhtemelen son Lübnan tecrübesinden yola çıkarak uzman yetiştirecek, sonra da bu uzmanlar aracılığıyla silahlı kuvvetleri eğiteceklerdir.